İrşat ve ibret için dikkat çeken noktalar. Salih dost edinmek her müminin arzusu olmalıdır. Her insan hem bulunduğu diyarda hem de sefer edip vardığı beldelerde kendisine hayırlı dost edinmeli, vardığı yerde ilk aradığı şeylerden biri müttaki, ilim, irfan sahibi dost olmalıdır. Müminler, diğer mümin kardeşlerinin kadrini bilmeli, onların güzel meziyetlerini dile getirerek yeni filizlenen nesillerce onları örnek ve istifade edilir kimseler olarak göstermelidir. Nice güzel ve örnek meziyetleri olan insanların bir kenarda unutulduğu ve kendilerinden yeterince istifade edilemediği gözler önündedir. Sır saklama kabiliyeti ciddi bir meziyettir. Saklanan sırlar ne kadar kıymetli, sadakat ne kadar güçlü olursa, ehemmiyeti de, kıymeti de o derece artar. Verilen ahde daima vefa gösterilmelidir. Ahde vefa, müminin şiarıdır. Vefasızlık, nifak alametlerindendir. Acıda, tatlıda, yaşanılan farklı hayat fırtınalarında, aniden karşılaşılan ağır imtihanlarda, İradeye hakim olmak, çöküntüler yaşamadan fırtınaları, yağmurları atlatmak her zaman takdir edilmesi gereken güzel bir haslettir. Hayata son noktayı Allah yolunda koyma arzusu, azim ve kararı gerçekten takdir edilmesi gereken bir arzu ve karardır. Her insanın farklı bir şahsiyeti, farklı kabiliyetleri ve merakı vardır. Bu farklılıkları İyi yolda ve yönde kullanmak, diğerleriyle bütünleşmesini sağlamak çok değerli semereler verecektir. Büyük, tesirli ve verimli bir güç oluşturacaktır. Onları çatışmaya, uyumsuzluğa sevk etmek çöküntülerin davetçisidir. Farklılıkları reddedip insanları belli ve sınırlı kalıplara sokmaya çalışmak düşüncesizliktir. Allah yolunda hicret takdir edilmesi gereken büyük bir fedakarlık olduğu gibi, muhacirlere kucak açıp onlara hayırlı ev sahibi olmak da o derece takdir edilmesi gereken bir fedakarlıktır. Mümin kabiliyetli ve kıvrak zekalı olmalı, zeka ve kabiliyetlerini geliştirmek için çalışmalı, idare makamında olan insanlar da bunun için zemin ve fırsat hazırlamalıdır. Samimi müminler her durumda iman nurundan kopmaz, daima taraflarını belli ederler. Münafıkların ibresi ise daima menfaat tarafını gösterir. Çok defa dünyada da kaybedenlerden olurlar. Ahiretteki kayıpları ise daha büyük ve kesindir. Özü sözü doğru biri olarak anılmak ve bilinmek her müminin arzusu olmalı, bu sadece arzuda da kalmamalıdır. Efendimizin, Huzeyfe size ne söylerse onu tasdik edin, onu doğru kabul edin buyurduğunun nasıl bir güzelliğe dikkat çektiği iyi idrak edilmelidir. Hazreti Ömer'in devlet idaresindeki titizliği ve basireti her idare makamı işgal eden insana örnek olmalıdır. Batıl yıkılmaya, yok olmaya mahkumdur. Müminler ayağa kalkmaya madden ve manen hazır olduğunda kokuşmuş ve için için çürümüş zihniyetler yıkılmaya başlar. Günümüzde de batıl ve zulüm çürümüşlüğüyle yıkılmaya hazırdır. Ancak Müslümanların henüz ayağa kalkmaya ve ayakta durmaya hazır olmadıkları bir gerçektir. Zaferleri silahlardan çok cihat azmi ve ruhu, niyetlerin safiyeti kazanır. Silahlar zaferi kolaylaştırıcıdır. Onların kıymeti de gözden ırak tutulmamalıdır. 150 binlik ordunun 30 bin mücahit önünde çöküşü bunun misallerindendir. Şehirler de çevresini kuşatan surlardan çok adalet ve dürüstlükle korunur. Onların koruyucu gücü surlardan daha tesirlidir. Münafıklar bir milletin çürük taşlarıdırlar. Onlarla duvar öremez, üzerlerine bina inşa edemezsiniz. Başkalarının da çürümesine sebep olmamaları, dış müdahalelere kapı açmamaları, fırsat hazırlamamaları için takip edilmelidir. Nifak, dışa akseden birçok alameti olsa bile batıni bir hadisedir. Dolayısıyla dıştan bakarak bir kişi hakkında münafık kararının verilmesi doğru değildir. Onlar Müslüman olduklarını söyledikleri sürece Müslüman muamelesi görmelidirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmıştır. Hükmün böyle olduğunu bildirmiştir. Aksi olsaydı nice insan birbirini münafıklıkla itham eder, iç kavgalar, cinayetler bitmek tükenmek bilmezdi. Birkaç kelime. Yeryüzünde hiçbir mücevher, hiçbir kıymetli maden, peşinden koşulan hiçbir madde, izzet, şeref, takva, ilim, irfan ve zeka dolu bir insan kadar değerli olamaz. Onun insanlığa getirdiği hayırlar, sebep olduğu feyz ve bereket kadar hayır, feyz ve bereket getiremez. İnsanlar, mücevher, altın, gümüş peşinde koştukları kadar bu hasletlerin peşinde koşsaydı, dünya herhalde çok değişik olurdu. Fazilet önderi sahabilerin değer ve güzelliklerini kelimelere sığdırmak, onları ifade kalıplarına dökerek anlatabilmek kolay bir iş değildir. Belki de Hazreti Ömer'den bize ulaşan ve içinde Huzeyfe radıyallahu anh'ın da adı geçen şu hatıra bize bu yönde bir fikir verecektir. Halife olduğu devirlerde bir eve girmişti. Girdiği odada güzel bir sohbet halkasıyla karşılaşmıştı. Karşılaştığı bu manzara onun gönlündeki güzel insanlarla bir arada olma, hak yolda hizmet için el ele verme duygularını canlandırmıştı. Bu duygular içinde odada bulunanlara bir temennide bulunun dedi. Meclis güzel duygu ve düşüncelerin konuşulduğu, hayra vesile olma arzusunun canlı olduğu bir meclisti. Cevap da buna uygun olarak geldi. Bu oda altınla dolu olsa ve ben onu Allah yolunda harcasam, ihtiyacı olanlara sadaka olarak dağıtsam. Bu temenni, hayırsever bir insanın aklına ilk gelecek güzel bir temenniydi. Bir başkası, altından daha değerli olduğuna inandığı şeyleri dile getirdi. Bu oda zebercetlerle, mücevherlerle dolu olsa, ben onu bütünüyle Allah yolunda, hak dava uğrunda sarf etsem, muhtaç olanlara sadaka olarak dağıtsam. Halife Ömer radıyallahu anh'ın gönlünden geçen bunlar değildi. Yine bir temennide bulunun dedi. Anlaşılıyordu ki onun gönlünden farklı şeyler geçiyordu. Ey müminlerin emiri! Bilemiyoruz. Aklımıza başka bir şey gelmiyor dediler. Sonra bu aziz halifenin sözlerine kulak verdiler. Ben bu odanın Ebu Ubeyde İbni Cerrah, Ebu Huzeyfer'in azatlısı Salim ve Huzeyfe İbni Yaman gibi insanlarla dolu olmasını temenni ederdim. Evet, onların değeri altın, gümüş, platin, elmas, zümrüt, zebercet ve diğer hiçbir maden, hiçbir mücevherle kıyaslanamazdı. Güzel insanlar yan yana gelince, el ele verince neler yapılmazdı ki? Onlar, bulundukları beldenin derinlerine kök salmış dağları gibidir. Sarsılmaları, kaymaları önlerler. Rahmet yağmurlarının celbedicisi, gönüllere inen serinliklerin kaynağı olurlar. İç içe yaşadıkları milletin hidayet yolunda sebatını korur, hayırda ve güzel hasletlerde insanlara örnek olur, doğruyu rehberlik ederler. Çevresindekilere güven aşılarlar. Onlar cemiyetin haşmetli dağlarıdır. Hazreti Ömer'in bu temennisi her müminin temennisi olmalı, milleti gerçek değerlerle ayakta tutan ilim, irfan, edep ve istikamet dağlarının yetişmesi için el ele verip çalışmalıdır. Salih ve sadık dostlar edinmek, onlarla beraber olmayı tercih etmek bir emri ilahidir. Rabbimiz Zikr-i Hakim'de, ''Ey iman edenler! Allah'a takva ile dolu olun ve sadıklarla birlikte olun. Tevbe 119 buyurur. Bu açık ve net bir emirdir. Allah'ın hukukunu koruyan, hak yolda sarsılmadan ilerlemek isteyen, bu yola baş koyan mümin gönüller, çevresini salih ve sadık dostlarla donatmalı, onlarla hakkı ve sabrı tavsiyeleşerek, ebedi hüsranla arasına sağlam surlar örmelidir. Gönüllere karşılıklı güven yerleşmeli, hayırlı yolda birbirleriyle yardımlaşmalı, şerden uzak durmak ve korunmak için el ele vermelidirler. Bu, hem kendimiz, hem ailemiz, hem de çocuklarımız için son derece kıymet taşıyan bir emir, bir ikaz, bir irşattır. Bazen farklı bakış ve değerlendirişlere ihtiyaç vardır. Bizim kalbimize doğup da söyleyemediklerimizi dostlarımız, arkadaşlarımız daha iyi ifade edebilir, daha tarafsız, daha saf duygularla dile getirebilirler. Bazen istişarelerine, bazen hakemliklerine, bazen vekillerine ihtiyaç duyarız. Onlar da bize. Bazen onların sadece yanımızda olduklarını görmek, onlarla yol yürümek bile bize huzur verir. İyi bir dost, dünya mallarıyla kıyaslanamayacak kadar kıymetlidir. İyi dost bulmanın en iyi yolu da iyi bir dost olmaktan geçer. Bu gerçek unutulmamalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vurguladığı şu inceliğe dikkat ediniz. Sizin en hayırlılarınız, görüldüğü zaman Allah'ın hatırlandığı kimselerdir. Bu hadis-i şerifi Esma binti Yezid radıyallahu anh, Resulullah'tan duydum ki diyerek rivayet eder ve öncesinde Allah Resulü'nün sahabilerin dikkatlerini çekmek için onlara "Size en hayırlılarınızı haber vereyim mi?" sorusunu yönelttiğini nakleder. Evet, hakiki dost, onu görünce sizde hayırlı duyguların uyandığı, Allah'ın hatırlandığı, akla güzel şeylerin geldiği, gönüllerde güzel şeyler yapma hissinin uyandığı, hayra adım atma azminin canlandığı dosttur. Yanında huzur bulduğunuz, sizi hayra, doğruya çağırdığına, sizin ve aileniz için hayır düşündüğüne inandığınız dosttur. Bir geminin fırtınalı havalarda emniyet ve huzur duyacağı limanlara ihtiyacı olduğu gibi, bizlerin ve yuvamızın hayrını isteyen kardeşlere, hayırlı dostlara, sadık insanlara ihtiyacımız vardır. Onların bize dost olduğu kadar biz de onlara, onların bizim hayrımızı, güzel günlerimizi istediği kadar biz de onların hayrını, güzel günlerini istemeliyiz. Böyle bir kenetleniş bize güç kazandıracaktır. Çevremizde dolaşan zararlılara karşı direncimizi artıracaktır. Bir başka şehre, bir başka beldeye gidildiğinde ilk önce hayırlı dost aramak, Mevla'dan hayırlı dost nasip etmesini niyaz etmek ne kadar manidardır ve ibretlidir. Hayra doğru yol alan dostlarla hak yolda yürümek çok güzel, çok daha güvenlidir. Bir araya gelen hayırlı dostların çevresini hayır dolu bir atmosfer kuşatır. Teneffüs ettikleri hava bile maneviyat doludur. Sır saklamak ciddi bir meziyet, takdir edilmesi gereken bir kabiliyettir. Hayatın iniş ve çıkışlarının, değişik yönlerden esen fırtınalarının sarsamayacağı güçlü bir irade, iyi niyet ve sabır ister. Böyle bir irade sahibi de övülmeye değer insandır. Saklanan sır veya sırlar ne kadar değerliyse, sırları saklayan insanın bu kabiliyeti o kadar değerlidir, o kadar önemlidir. Huzeyfe'nin durumunu ve sakladığı sırrın ehemmiyetini düşününüz. O, herkese karşı Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer gibi sevilen, takdir edilen, her şeyiyle güvenilen insanlara bile söylenmeyen sırların koruyucusuydu. Çünkü sırrı emanet eden Allah Resulüdür ve o kimseye söylenmemesini istemiştir. Hiç kimseyi de istisna etmemiştir. O sırları kendisinden başka sadece bir kişinin bilmesini istemiştir. O kişi de Huzeyfe'dir. Huzeyfe'nin bu sırları bilmesinde maslahat görmüştür. Ondan münafıkların takibini istemiştir. Müdahale etmeden, başkalarını onlara karşı kışkırtmadan takibini. Daha neler istediğini bilmiyoruz. O da sır perdesinin içinde. Hazreti Ömer'in sorusuna verdiği cevap ve Ömer'in tavrı bunun en güzel misallerindendir. İnsanın kendi sırları olur, aile sırları olur, dost sırları olur, meslek sırları, ortaklar arası sırlar olur, devlet sırları olur. Emanet edilen sırlar olur, şahit olunan veya yaşanılan sırlar olur. Bütün bu sırlar derece derece değer taşırlar. Bir mümin, bir kardeşinin şahit olduğu veya öğrendiği kusurlarını bile örtmek, sırlarını saklamak için gayret etmeli, onu yaymamak için iradesini sağlam tutmalıdır. İşlenen kusurların tamiri ve tekrarlanmaması için üzerine düşeni yerine getirmeye çalışmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim bir Müslümanın kusurunu örter, ayıbını, sırrını saklarsa, Allah da dünya ve ahirette onun kusurunu örter, ayıbını saklar." buyurur. Başkalarının duymadığı hatalar, enfeksiyon kapmamış yaralar gibidir. Çabuk iyileşir. Onlara sürülen pişmanlık merhemleri tesirini çabuk gösterir. İnsanlar aile sırlarını korumada da son derece titiz olmalıdırlar. Eşlerin birbirlerinin kusurlarını başkalarının yanında dillendirmeleri, eşlerini çekiştirmeleri ciddi bir hatadır. Böyle bir davranış sadece eşlerinin değil, kendilerinin ve ailelerinin değerini de düşürür. Zihinlerde kusur ve zayıflıklarıyla yer etmelerine sebep olur. Eşler birbirlerinin elbisesidirler. Haramdan korunmada, sadakat ve ahlaki güzelliklerini korumada, birbirlerine yardımcı, sırlarını saklamada emin, hataları ve kusurları örtmede perdedirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ailenin mahrem sırlarının başkalarına aktarılmasını yasaklamıştır. Ebu Said el-Hudri'den gelen bu hadiste bunu ağır sayılacak kelimelerle ifade etmiş ve şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü Allah katında en şerli insanlardan biri de hanımıyla birçok mahrem sırrı paylaştıktan, arada perde kalmadıktan sonra hanımının mahrem sırlarını yayan insandır. Hadisin Sahih-i Müslim'de yer alan bir başka rivayetinde de karı koca arasındaki mahrem sırlar, kıyamet günü Allah katında emanetlerin en büyüklerinden biri sayılmış, bu sırları yayış bir nevi hıyanet kabul edilmiştir. Devlet sırları ise bütün bir milleti ilgilendiren sırlardır. Ne yazık ki günümüzde bütün bir milleti ilgilendiren birçok sır, millet tarafından bilinmez, bu milletin şerrini isteyen, onun için sayısız plan yapan ve tuzak kuran düşman tarafından bilinir olmuştur. Milletten gizlenen bilgiler, sırlar ve planlar türemiştir. Sır saklama büyük bir meziyettir. Her mümin iradesini güçlendirmeli ve hem kendi sırrına hem de kendisine emanet edilen sırlara sahip olmalıdır. Başkalarıyla paylaşmasında fayda olmayan sırlar da sırf içi rahatlamak veya irade çözülmesi sebebiyle başkalarına söylenmemeli, sırrı sır olmaktan çıkarmamalıdır. Paylaşılan sırların çok defa sır olmaktan çıkacağı bir gerçektir. Hazreti Ali, sırrın senin esirindir. Onu başkasına söylersen sen onun esiri olursun, der. Bu çok doğrudur. Zayıflık göstermiş, kendi sırrını, mahremiyetini saklamaya sabredememiş bir insanın bunu başkasından beklemesi elbette ki yerinde bir tavır değildir. Çocuklar da küçük yaşlardan sır saklamaya alıştırılmalıdır. Aile sırlarının dışarıya verilmeyeceği onlara öğretilmelidir. Onlara bazı şeylerin sır olduğunu anlatılmalı, hissettirilmelidir. Böylece iradesine hakim olmaya alışacaktır. daha sonra arkadaş, dost, millet sırlarını da koruyacaktır. Çocuk yaşlarında olduğu yıllarda Enes radıyallahu anh'tan bize güzel bir hatıra ulaşıyor. O şöyle diyor: "Ben çocuklarla oynarken Resulullah yanıma geldi. Bize selam verdi. Peşinden beni bir iş için gönderdi. Bu yüzden annemin yanına varmakta geciktim. Yanına geldiğimde annem, "Seni geciktiren neydi?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Beni bir iş için göndermişti," dedim. "İşi neydi?" diye sordu. "Bu sır," diye cevap verdim. Ben öyle deyince annem, "Allah Resulü'nün sırrını hiç kimseye söyleme," dedi. Hadisin devamında Enes'in kendisinden bu hadisi duyan ve nakleden Sabit'e, "Allah'a yemin olsun ki Sabit, onu birisine söyleyecek olsaydım sana söylerdim," dediği yer alır. Enes radıyallahu anh bir başka rivayetinde, "Allah Resulü bana bir sır söyledi. Şu ana kadar onu hiç kimseye söylemedim. Ümmü Süleym bu sırrı sordu, ona da söylemedim," der. Ümmü Süleym, Enes radıyallahu anh'ın annesidir. Fazilet yüklü, hayır ve takva dolu bir kadındır. Son derece zeki ve olgun birisidir. Oğluna Allah Resulü'nün sırrını saklama konusunda yaptığı tavsiye de, çocuğun hayır ve salahını isteyen mümine bir kadının yapması gereken tavsiyedir. O, ne yaptığını bilen şuurlu bir annedir. Nifak ve münafıklar. Nafak, yer altında ilerleyen ve başka bir tarafa çıkış yapan dehlizlerin adıdır. Günümüzde inşa edilen tünellere de bu yapıya uyduğu için nafak denilmiştir. Çoğulu enfaktır. Münafık kelimesi de bu kelimeden alınmıştır. Çünkü münafık iki yüzlü, iki yönlüdür. Gösterdiği yüzü, sakladığı yüzü vardır. Gittiği istikamet vardır. Asıl gitmek istediği istikamet vardır. Kelimenin aslı Arapça'da yerbu diye adlandırılan, dilimizde daha çok Arap tavşanı veya yaban faresi denilen bir kemirgenin tavrından gelir. Bu hayvan kazarak hazırladığı yuvasının ağzına toprak yığarak ve onu şekillendirerek bir giriş yapar. Sonra başka bir istikamete doğru yeni bir tünel kazar. Çıkışa yaklaşınca durur, kazmayı bırakır. Dış dünyayla da arada ince bir duvar bırakır. Tehlike olmadığı sürece yuvasının ön kapısından girer çıkar. Herhangi bir baskına uğradığında ve yuvasına girildiğinde hazırladığı tünelden kaçarak ince toprak duvarın önüne gelir. Baş darbesiyle duvarı yıkarak dışarı çıkar, kaçar, kurtulur. Münafığın hali de buna benzetilmiştir. Dışa gösterdiği bir inanışı vardır. Arkada gizli bir inancı vardır. Kendisini içinde bulunduğu duruma göre ayarlar ve tehlikelerden uzak durmaya, menfaatlere ortak olmaya çalışır. Münafıklar, dilleriyle iman ettiklerini söyleyen, kalpleri iman etmeyen insanlardır. Mü'minle münkir arasında iki yüzlü kimselerdir. Şahsiyetleri çürük, kalpleri hasta, kendileri mertlik ve dürüstlük duygusundan uzaktır. Onlar iman edip iman huzurunu ve coşkusunu duymayan, inanmadığını söyleyecek kadar cesareti ve şahsiyeti olmayanlardır. Sözleri fiillerine, içleri dışlarına uymayanlardır. Kafirlerin en habisleri Allah'ın gazabını en çok üzerlerine çekenlerdendir. Onlar müminlerle iç içe oldukları halde küfür ve dalaletlerine, batıldaki inat ve ısrarlarına şer ve çirkinliklerle dolu roller, zikzaklar, üsluplar ekleyenlerdir. Allah'ı ve müminleri kandırdıklarını zannedip kendilerini aldatanlardır. Bu aldanışın şuurunda olmayan, kendilerini zeki zanneden ahmaklardır. Küfür, batıla saplanmıştır. Nankörlüktür, karanlıktır. Nifaksa, gözleri menfaat bağlarıyla bağlı olarak iman aydınlığında ilerlemeye çalışmaktır. Aydınlıkta karanlığı yaşamaktır. Mekkeli yıllarda hiç münafık olmamıştır. Çünkü Mekke dönemi çileli bir dönemdir. İman uğruna mücadele verilen, eza ve cefaya katlanılan yıllardır. Sabır ve sebat günleridir. Çile ve mücadelenin olduğu, menfaatin bulunmadığı yerde münafık yoktur. Münafıklar Medineli yıllarda ortaya çıkmıştır. Çünkü zafer, itibar ve imkan dolu günler başlamıştır. Müslüman görünmekte fayda vardır, ancak çile ve zarardan da uzak durmak gerekir. Yaptıkları da budur. Ancak başka yaptıkları da vardır. İçlerinde taşıdıkları kin ve isyanı zapt edemeyip dışa vurmak. Kin ve nefretlerine, iblise uşaklıklarına engel olamamış, zaman zaman dışa aksettirmeden duramamışlardır. Mesela Uhud'da meydan harbine çıkılışını bahane ederek Allah Resulü'nü ve müminleri yalnız bırakmışlar, cihat meydanını yarı yoldayken terk etmişlerdir. Hendek'te müminlerin direncini kırmak için dedikodu makinası gibi çalışmışlardır. Münafıkların reisi Abdullah İbni Übey'in yaptıkları ciddi bir kitabı dolduracak kadar çok ve araştırmalara konu olacak kadar ibret verici, dikkat çekicidir. Zikri Hakim'in Fatiha'dan sonra Mushaf sıralamasında ikinci suresi olan Bakara suresinin ilk ayetlerine dikkat ediniz. İlk önce müminlerle ilgili ayetler yer alır. İlk ayetten itibaren sayılırsa müminlerle ilgili 5 ayet vardır. Sonra kafirlerle ilgili olan ayetler gelir. 2 ayettir. Münafıklarla ilgili olaraksa peş peşe 13 ayet zikredilir. Beraa ve Nur surelerinde münafıklar hakkında geniş bilgiler verilir. Münafikun suresi, nifakla ilgili ayetlerinin çokluğu sebebiyle bu adı almıştır. Bu, nifakın ne derece büyük bir bataklık olduğunun delilidir. Münafıkların iç dünyalarının, düşünüş ve davranış şekillerinin bilinmesi arzu edilmiştir. Kalplerinde dönüp dolaşan duygular, niyetler açığa vurulmuştur. Nifakın çirkinliği gözler önüne serilmiştir. Müminlerin nifak alameti sayılan hasletlerden uzak durması şiddetle istenmiştir. Nifak ve münafıklar üzerinde daha geniş bilgi için bu ayetlerin tefsirine müracaatta fayda vardır. Mümin her durumda özü sözü bir olan insan olmalıdır. Esasen özü sözü bir olma hasletinin üzerinde durma, onu burada nifakla yan yana paylaşmakta elbette ki fayda vardır. Ancak dürüstlüğe, özü sözü bir olmaya, Ka'b İbni Malik'le ilgili hatıraları paylaşırken vurgu yapmayı daha uygun bulduk. Onun hatırası da eklenince, bu kelimelerin daha da mana kazanacağına inanıyoruz.